Şimdi Kemal Bey'e dönmek istiyorum. Kemal Bey, tekrar aslında bir yine hem Avrupa çerçevesine odaklanalım. Sizin aslında uzmanınızın olduğu sektörlerden biraz bakalım. Siz birçok sivil toplum kuruluşunun hem uluslararası network'ün hem de Türkiye'deki kurdukları oluşumların üyesi ve yöneticisisiniz. Bu süreçleri özellikle Avrupa Yeşil Gündem ve Dönsel Ekonomi odağında temiz enerji, yapı, iklimlendirme sektörleri nasıl görüyor? Burada uluslararası networklerin düşük karbon ekonomisine geçişte, dönsel ekonomiye geçişte nasıl bir rol oynadığını bizlerle paylaşabilirseniz ve bu 2030-2050 hedefleri doğrultusunda sektörlerin nasıl dönüştüğünü paylaşabilirseniz çok sevinirim. Tabii bu noktada aslında sizin sürdürülebilirlik odağında yenilikçilik, inovasyona çok ilginiz olduğunu da biliyoruz. Diğer konuşmalarınızdan benim dinlediğim kadarıyla sektörün de çok hızlı bir şekilde dönüştüğünü, yenilendiğini duyuyoruz. Bu yenilik süreci ve yeni ürün ve hizmetlerle ilgili de bilgi paylaşırsanız çok sevinirim.
Günümüzün şartları sizi daha farklı düşünmeye sevk ediyor. Alışılagelmiş düzende dünya taşımayacağı aşikar. 2018'deki o Temmuz sonu itibariyle bütün kaynakların, hani bir dünyalık kaynağın tükenmesi, 1.7'lik dünyayı tüketiyoruz. Hepimizin hafızasında. Bir taraftan bakarsak bazı ülkeler veya bazı birlikler ileriye yönelik hedefleri, zorlayıcı hedefleri koyduğu gibi, zorlayıcı hedefler içinde samimi bir şekilde çalışmak üzere de arka tarafta altyapılarını hazırlıyorlar. Hepimizin bildiği o 2020 %20 hedeflerine şimdi bakıyoruz 2030-2050'de %40'lara varan enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve hatta %95'lere varan emisyon salım azaltımı. Bu önemli bir hedef tabii ki. Bu hedefe de ulaşabilmek için bu sefer sanayicisinden politika yapıcısına, akademisyeninden bireysel son kullanıcıya kadar davranış değişikliği göstermesi lazım ki o hedefleri sağlayabilsin, erişebilsin. Aksi halde sistem düzelmeyecek. Bütün sistemin düzelmemesi de baktığınız zaman geçen 100 bin yıllık o buzul çağındaki değişim, eğer biz 2 derecenin üzerine çıkarsak aynı uzun bir sürede tekrar dünyanın bozulan dengesini toparlamak için yıllar gerektiren bir döneme giriyor. Ve korkuduk bu taraftan öyle. Ya bu doğrultuda sadece sanayi daha az kullanmaya odaklanmıyor ki bunu çok iyi başarıyoruz baktığımız zaman. Daha az ham madde kullanarak üretimi yapalım. Tabii bunun bir nevi tetikleyicisi de maliyetleri düşürmek günümüz şartlarında. Öteki taraftan tekrar kullanım dediğimiz aslında reuse değil de recycle, geri dönüşümü sanıyorum içselleştirmiş durumdayız yoğun olarak. Bunun mekanizmalarını birçok özel segmentte görüyoruz. Ama tekrar kullanım dediğimiz zaman o reuse, henüz onu başarmış değiliz şu anda. Öte taraftan ciddi bir yapılaşma var. Yani şu andaki Türkiye'nin mevcut durumunda da sadece dünya konjonktürü değil, mevcut durumunda da 9.3 milyonu aşkın binada yaklaşık 23 milyonu aşkın konut var ve baktığımız zaman bu konutların enerji verimliliği yönünden ya da salım azaltımı yönünden ne kadar geleceğin o ihtiyacı olan sıfır yakın enerjili binalar ya da sıfır binalar, hatta şimdi net zero diyoruz bu Avrupa'nın yeni açıkladığı çerçevede, buna ne kadar uyumlu soru işareti, takdir edersiniz ki hiçbir şekilde uyumlu değil. Dolayısıyla burada da ciddi bir dönüşüm gerekiyor. Yani mevcut sadece bina stoğunu değil, baktığımız zaman ki enerji tüketiminin %35'lerine denk geliyor. Avrupa'da da %10 mertebede ve %40'lar mertebesinde de ham madde tüketiyorması ve %40'lar mertebesinde de atık çıkarıyor. Bu binaları dönüştürebilmek için şimdiden bizim 2050 hedeflerine yönelik aslında hemen bugünden itibaren yeni yapılacak bütün binaların son derece sıfır yakın enerjili binaların veya sıfır karbon salımlı tamamen bağımsız, ki mesela bugün Hollanda'da yeni yapılacak binalarda şebekeye bağımlı, şebekeden bağımsızlık şeyini getiriyorlar, kurulunu getiriyorlar ki kendi kendine yetebilsin diye. Bu doğrultuda bir taraftan hem yeni binaları bu şekilde tasarlamak lazım, hem mevcutları değiştirmek lazım ki önümüzdeki dünya düzeninde özellikle Afrika ve Asya'nın hızlı büyüyeceğini ve artan nüfusun ciddi bir şehirleşme ihtiyacını getirdi. Dolayısıyla şehirleşme dediğimiz şey sadece bina değil, bina ile birlikte çevresindeki tüm habitat. Ve bu bölgelere bakarsak yoğun karbon temelli enerji miksine sahipler, enerji kullanımına sahipler. Dolayısıyla buralarda da bizim şimdiden önce olup birçok noktada örnek olup oralarda da gerekli etkiyi yaratmamız gerekiyor. 2030-2050 evet Avrupa Birliği sıfırlamak istiyor. Ama bu dünyada sadece Avrupa Birliği yok. Yani hepimiz bir apartmanın bireyleri olarak düşünürsek bir kişinin alacağı önlemle değil, hepimizin bunu içselleştirip ve samimi bir şekilde çaba sarf ederek başlıyoruz.
Tabii Avrupa Birliği bizden ayrı da düşünemeyiz. Onlar da biz biyolojiselleşemezsek onlar da
sadece Avrupa Birliği dünya olarak bakıyor. Evet. Çok güzel. Yani ulanlarımız Atatürk'ün çok güzel bir şey vardır, sizin söylemi vardır. Dünyayı bir vücuda benzetir. Herhangi bir organın ağrısı varsa bana ne diyemeyiz. O ağrıya kendimiz ağrıyormuşuz gibi hemen müdahale etmemiz gerekir. Şimdi dünya bir yangın yeri eğer gibi yorumlarsak ve ihtiyaçlarını öngörürsek doğal olarak hızlıca önlem almamız lazım. Artık konuşmaktan öte eyleme geçmemiz lazım. Bu eylem bir taraftan özellikle sanayi kesimi yoğun olarak ham maddeyi azaltmaya yönelik çaba sarf ediyor. Ama bir taraftan da ürettiği ürünlerin bugünkü artık öğrendiklerimiz çerçevesinde ileride ben bunu tekrar nasıl kullanırıma kadar düşünmesi lazım ki şu andaki yenilikçilik sürecinde. Ve bu yenilikçilik sürecinde de bir taraftan da teknoloji çok hızlı gelişiyor. İnovasyon, o yenilikçilik çok hızlı gelişiyor. Bugün bir tarafın atığı, öbür tarafın girdisi olarak değerlendiriliyor. Bizim bunu daha yoğun şekilde kullanmamız lazım. Örneğin belediye atıklarından elde edilen biyogaz bugün yenilenebilir gazlar diyebileceğimiz, yine yenilenebilir enerjiden üretilen fazla enerjinin tekrar gaz üretiminde kullanılması, karbondioksitin tutularak karbondioksitten sentetik gazlar üretilmesi, bunların mevcut doğal gaz hatlarıyla şebekeye serilmesi, o hatların tekrar farklı bir şekilde kullanılması. Aslında bunlar hep döngüsel ekonomide bazı örnekler. Gelişen teknoloji bizi evet, mümkün olunca yenilenebilir enerji, yoğun yenilenebilir enerji kullanımına imkan sağlayabiliyor çok şükür. Ve hatta ülkemizin de imkanına bakarsak, potansiyeline bakarsak bu bölgenin yoğun güneş enerjisi potansiyeli var. Bir taraftan jeotermali var. Biyogaz ayrı bir, biyokütle ayrı bir fırsat. Ama bunları da tek başına düşünmemek. Bugün bir sanayi tesisini daha kurarken sanayi tesisi tasarımdan başlıyor. Doğru bir şekilde o binayı doğru tasarlamak ve mümkün olduğunca ki çok fazla üzerinde durmadığımız talep yönetim. Yani biz davranış değişikliğiyle acaba ne kadar ihtiyacımızı azaltacağız? Ki bu ihtiyacın karşılığında ne kadar daha az teknolojiye ihtiyacımız olacak? Hatta bu teknolojileri dolayısıyla daha gelişebilir halde, ekonomik olarak gelişebilir halde sağlamış olacağız. Binayı oluşturduktan sonra doğru bir şekilde ve ısıtma soğutma ihtiyaçlarını veya diğer ihtiyaçları azalttıktan sonra o binayı doğal olarak doğru bir şekilde konumlandırmayı, mümkün olunca yenilenebilir enerjiden de yararlanarak, doğru enerji verimli teknolojileri de entegre ederek sıfıra yakın enerji ihtiyacına da hatta sıfıra yakın salım sonucuna yaklaştırmak mümkün. Ama tek başına da bina değil. Bakıyoruz. Binalarımız tek başına, aynı şehirlerde de olmadığı gibi sanayi binalarımız da tek başına, organize sanayi bölgelerinde diğer binalar. Dolayısıyla bu sefer biraz daha o bina ölçeğinden bu sefer oradaki birliktelik ölçeğine taşırsak, orada da farklı fırsatları gerçekleme şansını doğuruyor. Biz tabii ki şehir planlama da bir taraftan, eğer ben 2050'de dünya nüfusunun %66'sı şehirlerde olacaksa bu şehir önemli bir girdi gerektiriyor, önemli bir çıktı da sağlıyor. Şehri oluştururken eğer yukarıdan bakarsak mevcut şehrin bir tarafına ben organize sanayi kurduğum takdirde eğer şehirleşmeyi bunun tam tersi aksında yaparsan bu sefer sabah akşam ciddi bir insan kaynağı trafiği de doğuyor. Bu sefer şehir trafiği yetmeyince biz ilave yollar yapmaya başlıyoruz. İlave yollarla birlikte hep bunlar hep malzeme, hep tüketim, hep başka ihtiyaçlar demek. Geçen gün mesela Hindistan'daki bir küçük çalışmada bir tuğla üretiminde inşaat atıklarının içinde kullanarak toprak tüketimini %75 azaltıyor. Toprak çok değerli. Dünyanın bir diğer önemli verisi de toprak ve bu toprağı mümkün olunca az kullanabilmek. Doğal olarak da yaklaşık %85'ler mertebesinde üretimde enerji tüketimini azaltıyor. Hiç olmazsa bunun bilincinde olmak bizi yapacağımız bundan sonraki çalışmalarda döngüsel ekonominin gerek ve yeter şartlarına daha da dikkat ederek çalışmamızı sevk edecektir. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17. maddesi olan ortaklıklar, ortaklıklar çerçevesinde farklı uzmanlıkların buluştuğu, toplandığı bu STK'ların belli amaçlar için yine farklı disiplinlere katkısını etkin bir şekilde sunmayı sağlıyor. Bugün hiçbir artık sektör birbirinden bağımsız tek başına hareket edebilecek cesarette değil, o lükste de değil. Ve sivil toplumunda sadece sanayiye katkısı değil, sanayiyle Ar-Ge'yi sağlayan, Ar-Ge'ye önemli katkı sağlayan akademisyenler, enstitüler, araştırma enstitüleri bunları bir araya getirebildiği gibi özellikle federasyonumuzda Avrupa Birliği'deki Brüksel'deki federasyonumuzda Avrupa Birliği ile birlikte çalışıyoruz. Parlamento ile birlikte çalışıp oraya bu sefer onların mevzuatlarına doğru bir şekilde katkı koymayan hatta çıkan mevzuatları pratikte sağlıklı işleyip işlemediğine dair bir nevi test ortamı da sağlamış oluyoruz. Çok da umutsuz değil, ileriye yönelik aslında hem bu gelişmeler hem de bu farkında olmalar aslında daha da umutlandırıyor. Geleceğin ihtiyaçlarına etkin çözüm bulma ama bunu artık hemen başlamamız lazım. Daha artık konuşmadan hızlıca eyleme dökerek ve sanayiye de hem Türkiye'deki mensup olduğum Türk Tesisat Mühendisleri Derneği temsil ettiğim sanayinin her türlü enerji çözümlerinde ki her şey baştan doğru planlama, doğru projelendirme. Bugün bir yüksek binanın atığı bile farklı bir şekilde biyo olarak değerlendirilip enerji olarak değerlendirilebilir insan atığı bile. Yeter ki baştan doğru planlama. Bir taraftan doğru planlama, bir taraftan da baktığımız zaman mevcut yapıların, mevcut sistemlerin nasıl dönüşeceği ve bu dönüşümde de biz eğer tüm disiplinlerle birlikte çalışırsak bu sefer burada bir know-how üretebiliriz ve bu know-how'la dünyaya yardım edebiliriz. Bu fırsatı kaçırmayalım.
Evet, kesinlikle. Hemen başlamamız lazım dediniz. Tam da bu noktada Derya Hanım'a dönmek istiyorum. Hemen nasıl başlayabiliriz Derya Hanım? Aslında bir süreç başladı, hızlı bir süreç başladı. Yani 2015 yılından beri konuşuyoruz. Daha önce yeşil ekonomi belki biraz daha uzun süredir konuşuyorduk ama Kemal Bey'in söylediği gibi konutlarımızı, üretim alanlarımızı, sanayilerimizi, ürünlerimizi ve üretim süreçlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Ve bunun bir maliyeti var. Hem uluslararası finans sektörü hem Türkiye'deki finans aktörleri bu süreçte Türkiye'nin ve dünyamızın sürdürülebilirliği, dönüşsel ekonomiye geçişi sürecinde nasıl bir kaynak yaratabilir, nasıl bir rol üstlenebilir? Bu konuyu sizlerle
Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Aynen dediğiniz gibi 2030'a kadar dünya genelinde bütün sürdürülebilir kalkınma hedefleri için yaklaşık 5 ila 7 trilyon dolar arası yıllık bir yatırım ihtiyacı var. Gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkelerde bu tutar 3.9 trilyon dolar. Yapılan yatırımları çıkarınca da hani burada 2.5 trilyon dolarlık yıllık bir finansman açığı olduğunu görüyoruz. Bankalar bütün finans sektörü oyuncuların içinde özel bir yere sahip. Neden? Çünkü bütün dünyada toplam finansman aktarımına baktığınız zaman bunun 1/3'ü bankalar tarafından sağlanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran %90'lara ulaşıyor. Dolayısıyla bizde yani çok büyük bir rol var. Biz ekonomiye evet aracılık ediyoruz. Fakat burada aracılık ederken bizim filtremizden geçmesi gereken konular var. Şimdi bu filtrasyon görevini de görürken aslında bizim şöyle bir avantajımız var. bankacılık sektörü bütün sektörleri görebildiği ve buradaki bütün yurt dışı gelişmeleri daha yakından takip ettiği, bu taraflara çok fazla kaynak ayırdığı için aslında kurumsal müşterilerimizden bile bazen bir tık daha fazla öngörebildiğimiz konular oluyor ve bu da bize onlar aslında bu konuda danışmanlık verme, destek olma sorumluluğu getiriyor. Şimdi finans sektörü döngüsel ekonomi başlığına ve hani sorumlu üretim tüketim başlığına aslında iki perspektiften bakıyor. Bir tanesi risk yönetimi, ikincisi de bu alanda teşvikler, fırsatlar, çeşitli yeşil finansman mekanizmaları sunarak hem müşterilerine yardım etmek hem de kendi toplam kredi portföyündeki kredi kalitesini arttırmak. Yani aslında burada kazan kazan gibi bir durum var. Şimdi risk yönetimi konusuna baktığımızda risk yönetimi konusu aslında 2000'li yıllardan beri Avrupa'dan başlayarak bankacılık sektörünün ele aldığı bir konu. Bu şu anda çok sofistike bir düzeye ulaştı. Proje işlem bazında, sektör bazında, müşteri segmenti bazında veya bütün loan book bazında bu riskleri biz değerlendiriyoruz. Yani çok öte bir şey örnek vereyim. Bu iklim senaryolarını artık bizim bu stres testi analizlerimizi vesaire katmaya kadar bu iş gitti. Döngüsel ekonomi başlığında da şu andaki risk yönetimi sistemlerinde aslında bununla ilgili çok belirgin bir kalem yokmuş gibi gözüküyor. Fakat bu nerede bir sektör için business as usual olacak, nerede bir müşterimiz o konuda diğer rakiplerinden geride kalmış olacak, işte o zaman bankalar buraya hemen eğilmeye başlayacak. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela uluslararası bir kahve zincirinin hani tek kullanımlık bardak kullanması bile şu anda onun aslında tüketici profiline, oradaki satışları vesaireyi falan çok büyük seviyede etkileyebilecek durumda. Hatta bunun sosyal medyada da çok yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu hani size söylediğim sadece itibar riski. Bunun regülasyon tarafı var. Diğer işte ne bileyim rakiplerine göre çeşitli pazarlara ulaşamama gibi riskleri var. Bunu çeşitlendirebiliriz. Şimdi dünyada bankacılık sektöründe risk yönetimi artık etki analizine doğru gidiyor. Etki analizi dediğim şey negatif ve pozitif etkilerin ayrı ayrı değerlendirilmesi. Artık bankacılık sektöründe know your client dünyası da değişiyor. Biz artık finansalları değil, bu negatif ve pozitif etkileri de anlamaya başladık. Ve anladığımız noktada orada işte bir takım fiyat farklılaşmaları, orada müşteriye karşı risk aldığımızda değişimler vesaire olmaya başlayacak. Ve artık bir müşterinin hani bu herkes için çok normal kabul edilen artık business as usual olmuş bir uygulamadan uzakta kalması bizim için hani o finansmana erişimde bile aslında herhangi bir yeşil finansmandan da bahsediyoruz. Bir şey teşkil edecek, bariyer teşkil edecek. Dolayısıyla aslında şirketlerin bu konudaki trendleri önden hazırlanıp yakalaması çok önemli. Bu dünya daha business as usual'a evrildiğinde gerçekleşecek şeyden bahsediyorum. Bir de şimdi aslında pay alacak bir pasta var. O da işin fırsat kısmı. Şimdi fırsat kısmında regülasyonlar aslında bankaların attığı adımdan ya da finans piyasasının özel sektörün attığı adımlardan biraz daha arkadan geliyor. Şimdi finans sektörü özellikle de bankalar bu konuda yeni yeni finansman mekanizmaları geliştirmeye başladı. Şimdi bir tanesi mesela yeşil bonolardı. İlk işte 2011'de çıktı bu bonolar. Ondan sonra işte şu anda toplamda 225 milyar dolarlar seviyesine aştı. 250 milyar dolarlar hatta yaklaştı en son bir rapora göre. Orada hem bankalar kendileri ihraç yaptı, hem müşterilerin ihraçlarına aracı oldular. Hem burada reel sektörde bu konuda pek çok ihraç gerçekleşti. Yatırımcı tabanının çeşitlendirilmesi gibi bir sürü faydalar sağlandı. Ve bu konuda regülasyonlar daha yeni geldi. Avrupa Birliği'nde taksonomi henüz açıklandı. Şimdi tabii bu işlerin hani gelişme hızındaki ivme de çok artmaya başladı. Bu yeşil bonoların ardından döngüsel ekonomide de bence Türkiye'de çok büyük bir fırsat olan bizim de önermeye başladığımız yeşil krediler konsepti çıktı. Yeşil krediler de aslında toplamda bu finansmanda kredilerin payına baktığımız zaman önemli bir araç. Yeşil krediler nedir? Bu faiz oranlarının şirketin sürdürülebilir performansına bağlandığı yapılar. Bunlar 2018 sonunda gibi çıktı. Sadece 2 yılda yeşil bono hacmini yakaladılar. 225 yine milyar dolarla aynı eş seviyelere ulaştılar. Türkiye'de bu işin etiketli yapılmış versiyonu yaklaşık ne diyeyim, 270 milyon dolar seviyesinde etiketli etiketsiz, hani uluslararası standartlara göre yapılan ve yapılmayanları saydığımızda yaklaşık 400'lere çıkıyor. Şimdi bunlar artacak, uygulamalar artacak, bu konuda standartizasyon artacak. Burada bizlerin yapması gereken ne? Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz bir taksonomi çıktı. Dediler ki hani bu her şey yeşil kredi, yeşil finansman diyoruz. Bizim bunlara bir tanım getirmemiz lazım. Aksi takdirde greenwashing oluyor. Dolayısıyla bu tanımı getirdiler. Bu tanım şu anda yatırımlar için biz BBVA grubu olarak ve Garanti BBVA olarak bunu bankacılık sektörüne, yani daha kredi tarafına mesela uyarladık. Meksika mesela hükümet olarak kendisi bunu kendine uyarlıyor. Belki Türkiye olarak bunu ele alıp Türkiye'de biz neye green demeliyiz? Hani neye finansman sağladığımızda bankalar daha bu konuda yani istekli olmalı veya bu konuda işte bir takım KKDP istisnaları gibi hani teşvikler yaratılmalı. Belki bizim biraz bu taraflara eğilmemiz gerekiyor. Ve bizim hani burada reel sektörü özellikle söylemek istediğimiz bu tarz finansman işlemlerinde eğer bir şeye yeşil diyorsak bu Avrupa Birliği'ndeki standartları takip etmek çok çok önemli. Bankalara da burada doğru yönlendirme açısından çok büyük bir tavsiye düşüyor. Çünkü atıyorum yarın öbür gün onlar işte yeşil krediler konusunda bir havuz oluştururlar. Ona işte farklı bir işlemle finansman sağlamak istediklerinde mesela bu karşılarına bir bariyer olarak çıkar. Dolayısıyla burada hani doğru hareket etmek, bütün standartları Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri takip etmek önemli.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun.